Ayrım 2, sayfa 13. Asil'in mektubu. Bu cümle yazmayı öğrendiğimin kanıtıdır. Bu cümle ise okumaya devam ettiğinin kanıtı. Birlikte iki kanıtı olan bir suç işleyeceğiz. Bir hayata son vereceğiz. Ancak korkma. Doğum yeri belli olmayan ölümün serpilişi o kadar yavaş olacak ki ölenin kim olduğunu anlamayacaksın. İşlediğin bir suçtan ötürü belki de ilk kez pişmanlık duymayacaksın. Belki de o gün geldiğinde bir hayata son vermenin suçu olmadığını inanacaksın. Ancak şimdi titrediğini biliyorum. Elindeki kağıdı tutmayı sürdürmekle ayırtıp atmak arasında hangi hıza gidip geldiğini rüzgarından hissedebiliyorum. Tek başına işlenen suç bir gök taşıdır. Sırtında sadece sahibine yer vardır. Ancak suç var olan en güçlü tutkaldır. Suçun işlenmesinde payı olanların her biri birbirine yapışır. Her ne kadar birbirlerinden kaçmaya çalışsalar da suç çekimi onların ayrılmasını engelleler. Sanıldığı gibi suçun işlendiği yere değil, birbirlerine dönerler. Çünkü suç güvenli ve güvenilir değildir. Güvensizlik 24 saatlik gözetimler gerektirir. Suç ortakları birbirlerini gözetler. Bu yüzden sen ve ben bir suçla yapışacağız. Tutkalımız ne dostluk ne de aşk. Güvensizlikten delirmemek için yalnız kalana kadar ortakların birbirlerini öldürmeye çalıştıkları suç. Kızdıran, acıtan, muhteşem suç. Bütün şah damarlarını mat eden suç. Ancak bizim ortaklığımıza rahat bir uyku için birinin diğerini öldürmesine gerek yok. Çünkü işlenecek suç gerçekleştiğinde sayımız bire düşecek. Beni sadece fotoğraflardan tanıyorsun. Sadece nasıl göründüğümü ve objektife nasıl baktığımı biliyorsun. Ama neler düşündüğümü ve neler hissettiğimi bilmene olanak yok. Beni anımsaman olanaksız. Resimli romanlara benzediğine emin olduğum rüyaların bile beni anımsamana yetmez. Çünkü kimsenin anımsamadığı ve dönmediği bir yerdeyim. Bu yüzden kendini yorma. Nasıl olsa bu satırları okudukça kimin yazdığını unutacaksın. Sen mi, ben mi, ne fark eder? Hiçbir şeyin fark etmediğini öğreneceksin. Sadece daktilo harfleri, hepsi o kadar. Ne el yazısı, ne imza, ne de bir kimlik. Suç işlemek için hiçbirine gerek yok. Yok olacak bir varlığın varlığı yeterli. Gerisi ağaç, apartman, sokak. Hangi okullardan mezun olduğunu, hangi evlerde yattığını bilmiyorum. Bir mesleğin var mı? Kaç çocuk sana baba diyor. Aslında hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Yine de nereye vardığını görmek, en çok kullandığın kelimeyi duymak, ağzındaki diş sayısını bilmek isterim. Bir ayna ya da bir vitrin camında ne gördüğünü bana anlatmanı isterim. Ama hiçbirini öğrenemeyeceğim. Belki de sadece bu beni üzüyor. Kim olduğunu bilmemek. Ancak önemli değil. Çünkü kim olursan ol bana dönüşeceksin. Bittiğin an başlayacağım. Sana yaratarak yok olmanın anlamını ezberleteceğim. Kendinle ve hayatınla vedalaş. Okuduklarını reddetmeye çalışsan bile belliğin sana ihanet edecektir. Gözlerinden girip zihninden çıkan her bilgi sahip olduklarının birini yok edecek. Benimle savaşma. Çünkü kazanırsan kaybedersin. Hiçbir şey anlamadığını biliyorum. Bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü de biliyorum. Bütün bunların seninle ilgisini çözemiyorsun. Ancak tesadüfün olmadığı bir evrende senin için çizdiğim yolda ilerlemek zorundasın. İlişkimizin gerçekliğini kanıtlayacak cümleler mi okumak istiyorsun? Bu konuda cömert olmayacağım. Çünkü seni tasarladığım bu günlerde akli dengen pahasına karanlıkta yürümeyi öğreteceğim. Dolayısıyla sunacağım kanıtlar sol elini kullanmayı tercih etmenden ve sağ gözünün mavi oluşundan ibaret kalacak. Daha fazlasını bekleme çünkü gelmeyecek. Zamanımız azalıyor, ikimizin de. Mahkum olduğum şartların kolay olduğunu sanma. Sürekli kaçıyor, gizleniyor ve yalan söylüyorum. Bunlar hayatta kalmamı sağlıyor. Her ne kadar hayatta kalmanın bedeli ölüm olsa da şimdilik bu kadarını ödeyebiliyorum. Sana nasıl ulaştığımı ve kim olduğumu bir gün öğreneceksin. O gün gelene kadar bunları düşünmemeye çalış. Sahip olduğum bütün fotoğrafları bulmak için eşyalarını alt üst etme. Sadece oku. Oku ve zamana bırak. Sayesinde var olduğumuz zamanın seni taşımasına izin ver. Unutma ki zaman gidecek yeri olmayanların evidir. Sadece zaman onları ileriye taşır. Ölümcül bir hastalığa sahip olan ile intihar etmekten yorgun düşenin ortak noktası ilerleyen zamanda geri gidiyormuş gibi görünmeleridir. Ancak bu ilerleyen bir trenin sadece son vagonuna kadar yürümeye benzer. Sonrası yoktur. Beden sahibi olan ilerlemek zorundadır. Zamana güven. Yaşarken asla vuramayacağın yerleri seni sadece o götürür. Oku ve zamana bırak. Oku ve zamana bırak cümlesinden sonra sadece boşluk vardı. Elindeki kağıdı dirseklerini dayadığı masaya bıraktı. Sırtını sandalyesine yasladı. Önünde bir deste kağıt, üzerlerinde de harfler, kelimeler, cümleler yatıyordu. Ve boşluklar. Destenin yanında da bir zarf. Kağıtlar da, zarf da sararmıştı. Satın aldıkları tarihte renkleri mutlaka beyazdı ancak sonbahar her yere ve her şeye geliyordu. İlk gördüğü anda eksiksiz incelendiğinden emin olsa da zarfa uzanıp elini aldı. Göz hizasına getirdi. Üzerinde sadece adı, soyadı ve içinde bulunduğu evin adresi yazıyordu. Daktilo harfleri. Ne bir damga, ne bir pul. Posta kutusunda bulunmuş bir mektup. Hiç dostu yoktu. Hiç düşmanı yoktu. Hayatının hiçbir döneminde mektup yazmamıştı ve kimseden yanıt beklemiyordu. Adresini ve kimliğini bilen hiçbir insan kendisine şaka yapacak kadar yakın değildi. Ancak solaktı ve sağ gözü maviydi. Bir İstanbul kağıdı gibi zarfı masaya attı. Ellerini ensesinde kavuşturup bakışlarını karşısındaki duvara yasladı. Düşünmeye çalıştı. Düzenli bir düşünceler zinciri kurmak için kendini zorladı. Ama olmadı. Hayatının öyle bir dönemindeydi ki imzasız ve merak kışkırtıcı mektubun değeri ancak bir günlük gazeteninki kadardı. Hiçbir şey için içini tıka basa doldurmuş kadından daha önemli değildi. Aşıktı. Hiçbir zaman olmadı ve olamayacağı kadar. Ancak kadınla arasında bir nefes vardı. Aralarındaki uzaklık bir hayat kadardı. Üzerindeki takım elbisenin rengi siyahtı ve sabah evden çıkmasının nedeni aşık olduğu kadının cenazesine katılmaktı. Ceketinin iç cebindeki paketten bir sigara çekti. Sigaranın filtreli ucunu burnuna dayadı. Sağ göz kapağını indirip sigarayı sol gözüyle izledi. Umutsuz bir hayvanınkine benzeyen nefesler verdi. Sol göz kapağını indirip sağ gözüyle sigarayı izledi. Göz bebeklerinin arası 7 santimetreydi. Sadece 7 santimetre. Oysa gördüğü iki farklı sigaraydı. Aynı yüzün taşıdığı iki göz bile dünyayı tamamen farklı avlıyordu. Aynı yüzdeki iki gözün arasında bile bakış açısı farkı vardı. Peki hangi göz benim dedi. Kulaklarının duyacağı yükseklikte. Sorusunu kendisi yanıtladı. Hiçbiri. Bu kez kimse duymadı. Kendi gözlerinden kuşku duyduğu o anda yabancı yüzlerin neler görebileceğini düşünmek bile istemedi. Çünkü diğer insanlara uzaklığı sonsuzluk kadardı. Sonsuzluktan beri olduğu gibi. Hayal edilemeyecek kadar büyük, hayal edemediği her şeyden kaçardı, korkardı, haklıydı. Bir sandalyede değil, daima hissettiği yalnızlığın doruğunda oturuyordu. O güne kadar gözlerinin hangisinin kendisi olduğunu düşünmemişti. O güne kadar siyah bir takım elbise giymemişti. O güne kadar yaşadığı hayatı anımsamıyordu. Çünkü her ne kadar 7 santimetre arayla her şey farklı görünse de aşık olduğu kadının ölümü her yerden aynı görünüyordu. Sol gözünden, sağ gözünden, sol omzundan, sağ bağlarından, sırtından, her yerden. Masadaki kağıtlara baktı ve üzerlerindeki yazıları okuyamadı. Acısı okuma dahil bütün bilgilerin önünü tıkamıştı. Gözlerinin ardındaki acı barikatı kimseyi içeri almıyordu. O an iç organlarının yandığını hissetti. Böbrekleri, midesi, ciğerleri kundaklanmış, alev almıştı. Çok geçmeden ateşin dumanı da ağzından ve burnundan çıktı. Sigarayı yaktığı çakmağı kağıtların üzerine bırakıp dirseklerini masaya dayadı. Sigarayı biraz daha küle çevirdi ve yüzünü avuçlarının arasına aldı. Sol elinin iki parmağına sıkışmış sigaradan dağılan duman odaya yayıldıkça ellerinin arasındaki başı, bacası, tüten ve asla yoksulluktan değil ancak acıdan sıvası dökülmüş bir gecekonduya dönüşüyordu. Yangını söndürmek için önce nefesini tutup ateşi oksijensiz bıraktı, sonra gözyaşıyla suladı. Son olarak da buzdolabındaki 9 biranın köpüğünü kullandı. Ama hiçbir şey sönmedi, sadece kustu. Kustu ve biraz daha kustu. Kusacak bir şey kalmadığında da kendinden geçip uykuya sızdı. Üzerinde siyah takım elbise, altında beyaz fayans, doğaları gereği siyah ve beyaz olan her şeyin kullandığı ve renkli kamerayla çekilen bu siyah beyaz filmde zamanın geçişinden başka izlenecek bir hareket yoktu. Soğuk fayansın sağ yanağını ütülediğini hissetti. Gözlerini açmadı. Ancak uyanmıştı. Banyoda pencere ve kolunda saat yoktu. Her nedense gündüz mü yoksa gece mi olduğunu düşündü. Ne yanıt geldi ne de yanıtlama çabası. Zamanın hangi kıtasında bulunduğuna dair sorusu ölü doğmuştu. Çünkü zihni uyandığı değil uyuduğu saatlerde uçuşuyordu. Yine aynı kabusu görmüştü. Hep aynı kabus. 3 ya da 4 yaşlarındaki hali birden karşısında belirirdi. PlayStation'ın herkesi öldür oyunlarından birindeymiş gibi elindeki tabancanın sadece namlusunu görürdü. 3 metre uzağında duran kendisine ateş etmek için bir nedeni yoktu ama ederdi. Her defasında kendini elindeki tabancayla vurur ve açıklayamadığı bir pişmanlık duygusuyla uyanırdı. Alnı ve sırtı tere batırılıp çıkarılmış gibi olurdu. Ancak bu kez farklıydı. Kendini uykusunda da olsa öldürdüğü için pişmanlık duymuyordu. Olması gerekenin gerçekleştiğine dair bir duygu. İçinde sadece bu vardı. Biraz da mide bulantısı. İnşa edilen bir bina gibi yavaşça kalktı. Ayaklarının üzerinde durduğunda kulağında kabustan kalan patlama vardı. Kabustan kalan tek ses daima tabancaya ait olandı. Odaya geçip sandalyeye oturdu. Önündeki masanın 3 çekmecesi vardı. Ortadakini açtı, aradığını buldu. Bir tabanca. Kabuslarındakine benzeyen bir namlu. Şarjörü dolu. Öyle olduğunu biliyordu çünkü kurşunları yerleştiren oydu. Kendini öldürecekti. Bunu da biliyordu. Böyle olması gerekiyordu. Çünkü o bir aptaldı. Gittiği bütün okullarda daha sınıftaki sırasına alışmadan duymaya başladığı kelime. Aptal. 7 hayata edecek kadar duyduğu kelime. Aptal. Anne ve babasının uzun zaman önce kabul ettikleri bir hal, aptallık. Ve bir aptalın ölmesi için fazla şey gerekmiyordu. Vicdanı taşıracak kadar hata ve göğüs kafesini parçalayacak kadar acı. Ayrıca kötüydü, bunu kendisi iddia etmiyordu, annesi söylüyordu. Hep söylemişti, hep söyleyecekti. Sen kötü bir çocuksun ve çok aptalsın. Evet, belki çok akıllı değildi ama neden kötü olduğunu bilmiyordu ya da kendini neden kötü bir insanmış gibi hissettiğini. Annesine inanmış ve aptallıkla düşüp kötülükle kalkan bir çocuk olmuştu. Annesine inanmış ve 28 yaşında ailesiyle yaşayan bir asalak olmuştu. Annesine inanmış ve intihar etmeye karar vermişti. 2 hafta önce aşık olduğu kadının hastalandığını öğrenince şöyle düşünmüştü. Ölürse ölürüm, giderse giderim, yaşarsa yaşarım. Sevgi tırmananları birbirine bağlayan bir halattı. Biri düşerse diğerlerinin hayatta kalması için halatın kesilmesi gerekiyordu. Ancak sevgi kesilemeyecek kadar kalın bir halattı ve sonunda herkes düşerdi. Aptallar sevdikleriyle düşer, kötüler sevdiklerini aşağı çeker. Onda ikisi de vardı. Annesine inanmıştı. Çünkü aksini söyleyen kimseyi tanımamıştı. Aşık olduğu kadın hariç. Sadece o. Sadece o kadın öğrenme güçlüğünü, konuşma zorluğunu, işsizliğini, garip davranışlarını önemsememişti. Sadece o gözlerine bakıp "Sen benim için değerlisin." demişti. Ama şimdi yoktu. Adını telaffuz edemediği bir hastalık. Doktorların adını defalarca hecelediği ama aklında tutamadığı bir bela. Adını önemsiz bir felaket. Sonucu ölüm olan bir ölüm. Sevgi halatı. Düşenlerin kafatasını çatlatacak bir yükseklik. Acele etmeye gerek yok. Nasıl olsa ilk düşen öldü. Sıra herkeste. Elindeki tabancaya bakarken bunları düşünüyordu. Düşünebileceklerinin hepsini. Çünkü bunlar sonunculardı. Bir daha düşünmeyecek, bir daha hissetmeyecek, bir daha konuşmayacaktı. Ancak hayat kaygandı ve gözleri yere sağlam basmayacak kadar ıslaktı. Masadaki kağıtlara kayan gözleri boş eline emretti. Mektubun devamını kavradı. Odada kendisinden başka kimse olmadığı için okuduğunu anlamamakla suçlanma olasılığı da yoktu. Yaşadığı son günü okuyarak geçirecek ve anlayıp anlamadığını kimse umursamayacaktı. Yalnızken aptallık da, kötülük de yok oluyordu. Yalnızken korku yoktu. Bu yüzden ölmeliydi. Yalnız kalabileceği bir yere gitmek için, bu dünyada olmayan bir yere varmak için intihar etmeliydi. Okumaya devam etti. Her şey bir patlamayla başladı. Ancak patlayan neydi? Neden patladı ve bir patlama olması gerekli miydi? Binlerce ve binlerce soru. Azınlıklar ne etnik, ne dinsel, ne de renkleri ilişkin olanlardır. Yeryüzü ve dışındaki tek azınlık yanıtlardır. Her şeyi ve herkesi sorular yönetir. Evren nüfusunun çoğunluğu sorulardan oluşur. Soru ve yanıtların nadir evliliklerinden doğan melezler de bildiklerimizdir. Melezlerin ışığı neyi aydınlatıyorsa onu görürüz. Gerisi karanlıktır. Hiçbir gözün alışamayacağı kadar karanlık. El yordamının bile kör kaldığı karanlık. Kabul etmen gereken ilk gerçek doğumunda gözlerinin kapalı olduğudur. Hayata karanlıktan geldiğini bilmelisin. Anavatın karanlıktır. Karanlığın kuralları yoktur. Karanlığın tarihi yoktur. Gözlenebilen tek hareket karanlığın dışına düşendir. Sadece karanlığın dışı kurallara sahiptir. Doğumdan birkaç saat sonra gözlerini açmanın nedeni ışığın seni beklediğini bilmendir. Kurallar buluşmaların gecikmesini yasaklar. Kurallar karanlığın dışındaki hareketin kimlik bilgileridir. Kurallar onların varlığını bilmeyenlere göre kader, diğerleri için pusuladır. Önce varlıklarını kabul etmen, sonrasında da onları tanıman gerekir. Bedenli ya da bedensiz her şeyin ve herkesin boyun eğdiği kurallar yaratıcılığın sınırlarıdır. İçine doğduğun evi tanımak zorundasın. Patlamanın geçmişi yok ettiğini bilmelisin. Patlama öncesinde hiçbir davranış ve düşüncenin sonucu yoktur. Kuralların doğum tarihi zamanın başlangıcıdır. Zamanın başlangıcı ise patlama anıdır. Hala içinde yaşıyor olsan bile doğduğun evi asla tanıyamadığını biliyorum. Üzerindeki çelik ve cam tabutların kentin kalbinden uzaklaştıkça ahşap ve taş kundaklara dönüştüğü uzun caddenin sonunda, bütün sokak sularının döküldüğü denizin kıyısında sessiz bir ev. Sessiz ve kalın duvarlı bir ev. Sessiz, kalın duvarlı ve vestiyerine oksijen asılan bir ev. Nefes almadan önce düşünülen bir ev. Cennet broşürlerinin tuvalet kağıdı olarak kullanıldığı bir cehennem. Her şeyin ve herkesin mükemmel olduğu bir ev. Kusursuz odalar, kusursuz halılar, kusursuz kusurlar. Hiçbir şeyi seni seçmedikleri için boş vicdanlı sakinlerinin mutlular olduğu bir ev. Kalın duvarların ve sessizliğin baskısıyla birbirine yapışmış üç kişi. Bir anne, bir baba, bir de sen. Birbirlerinden başka her şeye sahip bir aile. İçinden zamanın geçmediği, üç odalı bir buzdolabı. Her şeyin ve herkesin durduğu, her şeyin ve herkesin durmak zorunda kaldığı bir aile tablosu. Ne iyi, ne kötü. Zamandan muaf tutulmanın ödülü. Hiçbir şey olmamak, hiçbir sıfatı sırtında taşımamak. Kamburların hiç doğmadığı bir ev. Ne güzel, ne çirkin, ne zeki, ne aptal. İçinde kuralların olmadığı bir ev. Tek kuralın ev olduğu bir ev. Doğduğun ev, doğum evin. Ancak doğmayabilirdin. Baban seni istemedi. Baban ikinin üç olmasını istemedi. Baban seni öldürmek istedi. Nedeni basitti. Her doğumun bir bölünme, her bölünmenin de güç kaybı olduğunu düşünüyordu. Güç kaybı mutlak durağanlığı bozacak ve denge sonsuza dek yok olacaktı. Kalın duvarların ezdiği bedenleri yemek masasının etrafında lokma arası cümleler kurarken baban, annene kürtaj dedi. Daha fazla konuşmadı. Annesi susmadı, konuşmaktan aç kaldı, masadan aç kalktı ama susmadı. Hayır dedi, asla. Baban açıklamadı, neden seni geldiğin yere göndermek istediğini anlatmadı. Gerek yoktu, annenin anlamasına olanak olmadığı gibi. Yanlış bir evlilik mi? Hayır, yanlışların olmadığı bir evde yaşıyorlardı. Çünkü sayı iki iken her şey birbirine eşitti. İyi, kötü, yanlış, doğru, tanrı, şeytan. Babanın annenden tek farkı sevmeyi bilmesiydi, o kadar. Anneni sevmiş ve onunla sevişmişti. O akşama kadar doğduğun evde hamileliğin doğal sonucu daima kürtajdı. Çünkü baban değişmek ve değiştirmek istemiyordu. Ne artmak ne azalmak. İki yeterliydi. Üç ve sonrası fazla. Ancak annen kendini güçsüz hissediyordu. Babanla eşit güce sahip olmanın tek yolunun doğurmaktan geçtiğine inanıyordu. Doğurmak ve kalabalık olmak. Annen ve sen babana karşı hayali buydu. Oysa ne babandan güçsüz ne de babandan güçlüydü. Gerçeği görememesinin nedeni evin babana ait olduğunu unutamamasıydı. Anneni eve alan babandı. Git diyebilecek olan da oydu. Oysa demeyecekti, demezdi. Çünkü baban anneni seviyordu. Annesi anlamıyordu. Evin kural olduğu bir evde başka bir yerde bulamayacağı bir hayat sunulduğu için babanla yaşıyor ve yarım kalmış hamileliklerin intikamını almak için yemin ediyordu. Anne sevmiyordu. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi. Çünkü onun hiçbir zaman kendine ait bir evi olmamıştı. Sahip olduğu tek miras bedeniydi ve bu annene yetmiyordu. Baban yanıt vermedi. Mutlak durağanlığın sona ereceği ancak sevgiden vazgeçemeyeceğini anladı. Sahip olduğu tek duygu olan sevginin bedelini ödemek doğasına eklendi. Hepsi bir anda oldu. Ancak o an çok uzun sürdü. Kürtaj önerisinin annenin tepkisini duyduğu anda kadına dava açıp açamayacağını düşünmeye başladı. Annenin karnında büyüyecek olan her neyse ona da aitti ve üzerine mutlaka bazı hakları olmalıydı. Var olmamasını istemek gibi, baba olmamayı istemek gibi, herhangi birinin babasını olmamayı istemek mutlaka temel insan haklarından biriydi. En azından babam böyle düşündü. Ancak kabul etmediği takdirde kimsenin bedenine de dokunulamazdı. Dolayısıyla yasa zoruyla annenin içindeki sökmeye olanak yoktu. Ancak doğacak olanın yarısı ona aitti. Mantıklı bir hakime böylesi bir hakka sahip olduğunu kanıtlayabilirdi. Babalığı ret hakkı. Hangi kadın babasının desteğini istemiyorum, çocuğunu kendim büyüteceğim, kimseye ihtiyacım yok diyerek kurtulabilirdi? Hangi kadın bir erkeği zorla babalık bilinciyle tanıştırabilirdi? Hangi kadının böyle bir hakkı vardı? Baban yanıtlarını sorularının peşine takıyordu. Boşalan erkeklerin doldurduğu kadınların hepsi, ancak diye ekliyordu baban, yemek masasının diğer cephesinde konuşan anneni duymazken, içini kadına döken erkeğin baba olmaktan başka çaresi yok mu? İçindekini kadına dökmek babalığı kabul kararı mı? Hayır. İçin dökülmesi sevmenin sonucudur. İçin dökülmesinin nedeni sevmektir, çocuk sahibi olmak değil. Dönüşü olan hiçbir karar sonucu değildir. Dönüşü olan hiçbir karar kesin değildir. Hiçbir hayal gerçekleşmediği sürece mutlak değildir. Mantıklı bir hakim doğru bir yasa ve babalığı ret hakkı. Bir yerlerde olmalı. Kimse bana çocuk sahibi olmayı emredemez. Annen konuşmaya, babansa düşünmeye devam ediyordu. Mutlak bir uzlaşma. Gereken bu. Hemfikir olmak. Çocuk sahibi olmak için gereken bu. Uzlaşma yoksa tek taraf bozulabilecek bir sözleşme. Kabul kelimesinin iki adet duyulmalı. Aksi takdirde inatçı anne adaylara çocuğun sadece yarısını doğurmalı. Kendine ait olan yarısını. Son düşüncesi babanın gözlerinin önünde göbek deliğinin altından ibaret çocuklar yürüttü. Güldü. Hiçbir şeyin değişmediği evdeki ilk çatışmayı kaybetmiş ve sevgisi ona her şeyi kabul ettirmişti. Kararını annene açıkladı. Doğur. Böylece Tanrı'nın şeytanı içine dökmesinden insan doğdu. Böylece ışığın karanlığı delmesinden ve döllemesinden sen doğdun. Böylece sen loş oldun. Bazen aydınlandığını, bazen de karardığını sandın. Ancak hangisinin sen olduğunu asla karar veremedin. Ne kötüsün ne de iyi. Her şeyi düşünebilir, her şeyi hayal edebilir, ancak sadece seçtiklerini gerçekleştirebilirsin. Düşünce şeytandan, davranış Tanrı'dandır. Hangi düşüncenin davranışa dönüşeceğini karar verense insandır.